bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sevme Sanatı, Erik Fromm, 2. baskı Ocak 1982, çeviren Işıtan Gündüz. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevemez. Hiçbir şey yapamayan hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamayan değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür. Bir şeyin aslında ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vardır. Tüm yemişlerin böğürtlenlerle aynı zamanda olgunlaştığını düşleyen kişi üzümlere ilişkin bir şey bilmiyor demektir. Paracelsus. Önsöz. Bu kitabı okuyarak sevme sanatına ilişkin hazır bilgiler edinmek isteyenler düş kırıklığına uğrayacaklardır. Tam tersine bu kitap, belli bir olgunluk düzeyine erişmeden kişinin sevgiye ulaşamayacağını göstermeyi amaçlamaktadır. Burada yapılmak istenen okuyucuya sevgiye erişmek için harcadığı tüm çabaların, kendi kişiliğin bütünüyle yaratıcı yönde geliştirmedikçe başarısız kalacağını göstermek, komşusunu sevme yeteneği, alçak gönüllülük, cesaret, inanç ve disiplin kazanmadan sevgiden yana kişisel doygunluğa erişemeyeceğini kanıtlamaktır. Bu niteliklere az rastlanan bir uygarlıkta, sevme yeteneğine erişmekte güç rastlanan bir başarı olarak kalmaktadır. Ya da herkes, kendi kendine gerçekten sevgiyle dolu kaç kişi tanımış olduğunu sorabilir. İşin güçlüğü, sevmeyi başarma koşullarına erişmek için önümüze duran zorlukları öğrenmekten kaçınmamıza neden olmamalıdır. Gereksiz karışıklıklardan sakınmak için sorunu elimden geldiğince teknik olmayan bir dille anlatmaya çaba harcadım. Gene aynı nedenle sevgi üzerine yazılmış olanlardan çok az kaynak verdim. Tümüyle başarılı çözüm bulamadığım bir diğer sorunsa benim daha önceki kitaplarımda öne sürdüğüm savları tekrarlamaktan kendimi alamamam oldu. Okuyucu yabancı olmadığı, özgürlükten kaçış, kendini savunan adam ve aklı başında toplum kitaplarında öne sürülen birçok düşünceyi bu kitapta da bulacaktır. Bununla birlikte sevme sanatı tümüyle bir tekrar değildir. Daha öncekilerin yanında birçok yeni düşünce öne sürülmekte, hatta kitap tek bir konunun sevme sanatının ekseninde toplandığı için doğal olarak eski düşünceler bazı durumlarda yeni açılımlar kazanmaktadır. Erik Fromm. Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevemez. Hiçbir şey yapamayan hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamayan değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür. Bir şeyin aslında ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vardır. Tüm yemişlerin böğürtlenlerle aynı zamanda olgunlaştığını düşleyen kişi, üzümlere ilişkin bir şey bilmiyor demektir. Paracelsus. Sevmek bir sanat mıdır? Sevmek bir sanat mıdır? Öyleyse eğer bilgi ve çabaya gereksinimi vardır. Yoksa sevgi, kaderin bir lütfuyla şanslı olanlarımızın kapıldığı tatlı bir duygu mudur? Şüphesiz büyük çoğunluk ikinci önermeye inanmaktadır. Oysa bu kitap birinci önerme temeline oturtulmuştur. Hiç kimse de sevginin önemsiz olduğuna ilişkin bir kanı yoktur. Onun açlığını çekerler, sinemalarda mutlu ya da mutsuz aşk hikayeleri izlerler, yüzlerce niteliksiz aşk şarkıları dinlerler. Buna rağmen pek azı sevgiye ilişkin bir şeyler öğrenmenin gerekli olduğunu düşünür. Bu özel tutum kişiyi ya tek başına ya da toplu olarak böyle düşünmeye yönelten birçok öncülüğün üstünde yükseltmektedir. Birçok kişi sevme sorununu ilkel bir biçimde ele almakta, kendi sevebilme gücünden, sevme ediniminden çok sevilme olarak görmektedir. Onlar için sorun, nasıl sevilebilecekleri, nasıl sevimli olabilecekleridir. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli yollar denerler. Özellikle erkeklerin kullandığı bu yollardan biri, güçlü olmak, toplumsal konumlarının elverdiği oranda güçlü ve paralı olmaktır. Kadınların başvurdukları bir yol ise, endamına, giyimine özen göstererek çekici olmaktır. Kibar olmak, ilgi çekici konuşmalar yapmak, yardımsever, alçak gönüllü görünüp kimseyi incitmemek, kendilerini çekici kılmak için kadın ve erkeklerin birlikte başvurdukları diğer yollardır. Sevimli olmak için yapılanların çoğu, başarılı olmak, dost kazanmak ve başkalarını etkilemek için yapılanlarla çakışmaktadır. Hem bizim uygarlığımızda birçok kişi için sevimli olmanın anlamı, cinsel cazibeye sahip olmakla popüler olmanın dışında bir anlam taşımamaktadır. Sevgi konusunda öğrenilecek bir şeyin bulunmadığına ilişkin düşünceyi doğuran, ikinci öncülün ardında yatan tavır, sevgi sorununun bir yetenek sorunu değil, bir nesne sorunu olduğunu sanmaktan kaynaklanmaktadır. İnsanlar sevmenin kolay olduğunu, fakat sevecek ya da sevilecek doğru nesneyi bulmanın güç olduğunu düşünürler. Bu tutumun kökleri, çağdaş toplumun gelişim tarihine dayanan birçok nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi, sevgi nesnesinin seçiminde 20. yüzyılda yer alan büyük değişikliktir. Gelenekçi toplumların birçoğunda olduğu gibi, Victoria çağında da sevgi, kişinin yaşamı içinde birdenbire ortaya çıkıveren ve evlilikle biten bir şey değildi. Tam tersine, sevginin evlilikten sonra doğup gelişeceğine inanılır, toplumsal düşünce temeline oturan bir biçimde, ya ailenin karşılıklı ilişkileriyle, ya da çöp çatanlar aracılığıyla, ya da kendiliğinden gerçekleştirilirdi. Batı dünyasına romantik aşk kavramı son birkaç kuşakta egemen oldu. Birleşik Amerika'da geleneksel yapının etkinliği tümüyle silinmemesine karşın, büyük çoğunluk kişisel yaşamı içinde o kendiliğinden oluşuverip evlilikle bitecek olan romantik aşkı aramaktadır. Sevgide oluşan bu yeni özgürlük kavramı, nesnenin önemini, yeteneğin öneminin aleyhine oldukça artırmış olsa gerek. Çağdaş uygarlığın bu nedene sıkıca bağlı bir başka önemli özelliği daha vardır. Tüm uygarlığımız, karşılıklı kar sağlayan bir alışveriş düşüncesi, satın alma açlığı üzerinde yükseliyor. Çağdaş insanın mutluluğunun temel unsurunu, mağaza vitrinlerine bakmak, peşin ya da taksitle dilediği bir şey almak oluşturmakta. Kadın ya da erkek, insanlara aynı gözle bakıyorlar. Erkek için çekici bir kız, kız için çekici bir erkek, peşinde oldukları ganimetlerdir. Çekicilik, kişilik pazarında genellikle aranan ve peşinde koşulan bir süslü nitelikler paketi anlamına gelir. Kişiyi çekici yapan şey, fiziksel olduğu kadar düşünsel olarak da günün modasına bağlıdır. 1920'lerde sigara ve içki içen, külhani ama dişi kızlar çekiciydiler. Bugünün modası ise, kızların daha evcimen ve nazlı olmalarını gerektiriyor. 19. yüzyıl sonlarıyla bu yüzyılın başlarında, erkeğin çekici bir paket haline gelebilmesi için, saldırgan ve hırslı olması gerekiyordu. Bugün ise hoşgörülü ve toplumsal olması istenmektedir. Her ne olursa olsun, aşık olma duygusu, tümüyle meta insanlara bağlı olarak, kişinin kendi olanaklarıyla alışveriş etmesi biçiminde gelişti. Pazarlığa oturduğunda, nesne toplumsal değer olarak çekici olmalı, ayrıca benim görünen ve saklı kalmış değerlerimi ve potansiyelimi göz önünde tutabilmelidir. İki insan ancak kendi değişim değerlerinin sınırlarını da hesaba katarak, piyasadaki en kullanışlı nesneyi bulduklarını hissettikleri an birbirlerine aşık olurlar. Sık sık sanki gerçek bir mülk alıyormuşçasına geliştirilebilecek gizli potansiyeller de bu pazarlıkta rol oynar. Tüm yönelimlerin merkezini pazarın oluşturduğu, maddi başarıların en önemli değer olduğu bir uygarlıkta, insanlar arası sevgi ilişkilerinin de meta ve emek pazarını yöneten aynı değişim yolunu izlemesine şaşmak için pek az neden var. Sevgi konusunda öğrenilecek bir şeyin bulunmadığı düşüncesini yönlendiren üçüncü hata ise, baştaki sevdalanma ediniminin sürekli aşık olma ya da daha doğru bir deyişle aşk içre olma durumuyla karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Tıpkı şimdi bizler gibi birbirine yabancı olan iki insan, aralarındaki duvarı birden yıkar, kendilerini birbirlerine çok yakın duyar, tek bir kişi gibi hissederlerse, o an yaşamın en heyecanlı, en baş döndürücü anıdır. Bu an, sevgisiz, kopuk soyutlanmış bir kişi için çok daha harikulade, çok daha mucizevidir. Bu mucizevi, ani yakınlaşma, cinsel çekicilik ve birleşme ile başlar ya da birlikte oluşursa gerçekleşmesi çok daha kolaylaşır. Ne var ki salt bu yapılarından dolayı bu tür sevgiler bitimsiz değillerdir. İki insan birbirlerini daha iyi tanıdıkça, yakınlaşmalarındaki o mucizevi nitelik, düş kırıklıkları, çelişkiler, bıkkınlıklarla ilk heyecanlarından arda kalan ne varsa tümünü silip süpürürken, kendisi de yavaş yavaş yiter. Başlangıçta bunun farkına varmazlar. Aslında birbirleri için o yanıp tutuşmalar, deli divane olmalar, daha önceki yalnızlıklarının derecesini gösteren bir kanıtken, sevgilerinin şiddetinin ölçüsüymüş gibi kabul ederler. Tersini kanıtlayan karşı konulmaz örneklerin var olmasına karşın, sevmekten daha kolay hiçbir şeyin olmayacağına ilişkin tutum, yaygın olmayı sürdürmektedir. Aşk gibi sonsuz umutlar ve beklentilerle başlayan ve hiç şaşmadan yıkılan bir başka faaliyet ya da yatırım bulmak çok güçtür. Eğer bu bir başka edim için söz konusu olsaydı, insanlar ya ondan tümüyle vazgeçerler ya da başarısızlığın nedenlerini bulmaya ve daha iyisini nasıl başarabileceklerini öğrenmeye çalışırlardı. Sevgiden vazgeçmek olanaksız olduğuna göre, sevgi konusundaki başarısızlıkların üstesinden gelebilmenin bir tek uygun yolu olarak bu başarısızlıkların nedenlerini gözden geçirip sevginin anlamını incelemeyi geliştirmek kalıyor. Atılacak ilk adım sevginin de yaşamak gibi bir sanat olduğunun farkına varmaktır. Eğer nasıl sevmemiz gerektiğini öğreneceksek, müzik, resim, marangozluk, doktorluk ya da mühendislik sanatlarını, mesleklerini öğrenmek için ne yapıyorsak, onun aynını yapmamız gerekecektir. Herhangi bir sanatı öğrenmek için atılacak adımlar nelerdir? Bir sanatı öğrenme süreci iki bölüme ayrılabilir. İlk adım, kuramda ustalaşmak, ikinci adım, pratikte ustalaşmak. Eğer doktorluk sanatında ustalaşmak istiyorsam, öncelikle çeşitli mikroplar ve insan vücudu hakkında bilgi edinmem gerekecektir. Tüm bu kuramsal bilgileri edinmem elbette doktorluk sanatında ustalaştığım anlamına gelmez. Bu sanatta ustalığa ancak kuramsal bilgimin sonuçlarıyla pratik bilgimin sonuçlarını karıştırıp bir bütün haline getirebileceğim bir yığın pratikten geçtikten sonra ulaşabilirim. İzlediğim bu yol tüm sanatlarda ustalaşmanın özüdür. Fakat kuramsal ve pratik bilgilenmenin yanında herhangi bir sanatta ustalaşmak için gerekli olan bir üçüncü unsur daha vardır. Bu, kişinin o sanatta ustalaşmayı en önemli işi olarak kabul etmesi, dünyada ondan daha önemli hiçbir şeyin bulunmamasıdır. Müzik için, doktorluk için, marangozluk için ve sevgi için bu bir gerçektir. Muhtemelen bizim uygarlığımızdaki insanların bu kadar açık başarısızlığa uğramalarına karşın bu sanatı öğrenmeyin için böylesine nadir denedikleri sorusunun cevabı da burada yatmaktadır. Başarı, itibar, para, güç, hemen hemen tüm enerjimizi bunları nasıl gerçekleştireceğimizi öğrenmeye harcarız. Sevmeyi öğrenmeyi ise verecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Acaba kişiye para ve ünü sadece bu şeylerin kazandırması, onları öğrenilmeye değer kılmakta, çağdaş anlamda kâr getirmeyen sadece ruhun kazancı olan sevgi ise pek enerji harcamaya hakkımızın bulunmadığı bir lüks olarak mı kabul edilmekte? Böyle de olsa sevme sanatını önümüzdeki tartışmalarda şu bölümlerde ele alacağım. Önce kitabın büyük bir kısmını kaplayacak olan sevgi kuramını tartışacağız. Ardından sevginin pratiğini inceleyeceğim. Bu konuda da diğer alanlarda olduğu gibi pratiğe yönelik söyleyecek pek az şey bulunacak. Sevgi kuramı. 1. Sevgi, insanın varoluş sorununun yanıtı. Sevgiye ilişkin tüm kuramlar insan kuramıyla, insanlığın varoluş kuramıyla başlamak zorundadırlar. Hayvanlarda biz sevgiyi ya da sevginin benzerini onların içgüdüsel yapılarının parçaları olan ilişkiler halinde buluruz. İnsanda ise bu içgüdüsel yapının sadece kalıntılarını görmekteyiz. İnsanın varoluşunun temelindeki gerçek, hayvanlar aleminden içgüdüsel uyumdan çıkarak tümüyle kopmasa da doğaya egemen oluşundadır. O doğanın bir parçasıdır ama kopmuştur ondan. Geri dönmesi olanaksızdır artık. Bir kez kovulmuştur cennetten ki doğayla bütünleşmesinin ilk ifadesidir bu. Geriye dönmeyi yeltenirse eğer melekler ateş saçan kılıçlarıyla yolunu keseceklerdir. İnsan ancak aklını kullanarak bir daha elde edememek üzere yitirdiği insanlık öncesi uyumun yerine yeni, insanca bir uyum koyarak ilerleyebilir. İster birey, ister tüm insan soyu olsun, doğumuyla kesin olan, içgüdüler kadar kesin olan bir ortamdan belirsiz, kararsız ve açık bir ortama fırlatılıverir. Sadece geçmişe ilişkin kesinlik vardır. Geleceğe ilişkin çok uzaklardaki ölümden başka kesin olan bir şey yoktur. İnsan zekayla ödüllendirilmiştir. O, kendi kendine bilen bir yaşamdır. Kendisinin, diğer insanların, geçmişinin ve gelecekte onu bekleyen olasılıkların farkındadır. Kendi kendinin ayrı bir varlık olarak bilincinde olması, yaşam süresinin kısalığını, kendi kararıyla doğmayıp, belki sevdiklerinden önce, belki de onlardan sonra ama kendi isteği dışında öleceğini bilmesi, yalnızlığının ve ayrı olmasının farkında olup, doğal ve toplumsal güçler karşısında çaresiz kalışı, insanın ayrı ve kopuk yaşamını çekilmez bir hapishaneye çevirmektedir. Eğer bu hapishaneden kurtulup dışarıya çıkamaz, kendisini dış dünyayla, bir başka insanla ya da düşünceyle bütünleştiremezse çıldırır. Ayrı olma duygusu huzursuzluğu doğurur. Daha gerçeği bu tüm huzursuzlukların kaynağıdır. Ayrı olmam demek, insanca güçlerimi kullanma olanağımdan yoksun bırakılmam demektir. Ayrı olmam demek, çaresiz olmam, dünyayı, eşyaları ve insanları etkin bir şekilde kavrayamamam, dünya üzerime çullandığında direnecek gücü bulamamam demektir. Böyle ayrı olmak şiddetli huzursuzluk kaynağıdır. Bunun yanında utanç ve suçluluk duygusu da yaratır. Ayrı olmaktaki bu utanç ve suçluluk İncil'de Adem ile Havva öyküsünde anlatılmaktadır. Adem ve Havva, iyilik ve kötülük bilgisi ağacının meyvesini yedikten, Tanrı'ya başkaldırdıktan, başkaldırma özgürlüğü var olana dek iyi ve kötü yoktu. Doğadaki ilk hayvansal ahenkten kurtularak insanlaştıktan, bir başka deyişle insan olarak doğduktan sonra, gördü ki çıplaktılar ve utandılar. Bu kadar eski ve ilkel bir efsanenin 19. yüzyılın aşırı bağnaz ahlakını görüntülediğini ve hikayenin bize belirtmek istediği can alıcı noktanın cinsel organlarının görünmesinden duyulan utanç olduğunu mu kabul edeceğiz? Bu biraz zor. Hikayeyi böyle Victoria döneminin kafasıyla yorumlarsak şu temel noktaları gözden kaçırırız. Kadın ve erkek kendilerinin ve birbirlerinin farkına vardıktan sonra ayrı oluşlarını ve farklılıklarını göz önüne alarak farklı cinsten olduklarını bilince çıkardılar. Fakat birbirlerinden ayrı olduklarını anladıkları zaman henüz birbirlerine yabancıydılar. Çünkü henüz birbirlerini sevmeyi öğrenmemişlerdi. Adem'in Havva'yı savunacağı yerde ona suçu atarak kendini savunması gerçeğinde açıkça görülmektedir. Sevgiyle bütünleşmeden insanın ayrılığını fark etmesi utancın kaynağıdır. Bu aynı zamanda suçluluğun ve huzursuzluğun da kaynağıdır. Dışta kalmanın üstesinden gelerek yalnızlığının hapishanesinden kurtulması insanın en büyük ihtiyacıdır. Bu eğilimi aşmadaki kesin başarısızlık delilik demektir. Zira tümden soyutlanma paniğinin üstesinden ancak dış dünyadan böylesi bir el etek çekmekle gelinebilir. Bu durumda dışta kalma duygusu yok olur. Çünkü kişinin ayrı olduğu dış dünya yok olmuştur. Her çağ ve her uygarlıkta insan tek ve aynı sorunun çözümüyle karşılaşmıştır. Ayrı olmanın üstesinden nasıl gelip birliği nasıl başarabileceği, kişinin kendi bireysel yaşamını nasıl aşıp bütünlüğe nasıl ulaşacağı. Sorun, mağarada yaşayan ilkel insan, sürülerini güden göçebe, Mısırlı köylü, Fenikeli tacir, Romalı asker, Orta Çağ'ın din adamı, Japon soylu, çağdaş memur ya da fabrika işçisi için hep aynıdır. Sorun aynıdır çünkü aynı yerden kaynaklanmaktadır. İnsanın durumu, insanın varoluş koşulları. Getirilen çözümler çeşitlidir. Sorun, hayvanlara tapınılarak insan kurban etmek ya da askeri fetihlerle lükse gömülerek, Tanrı yolunda dünyadan el ayak çekerek, bir işte çılgınca çalışarak, sanatsal yaratıcılık, Tanrı aşkı ve insanları sevmekle çözümlenmek istenebilir. İnsanlık tarihinde yazılı birçok çözüm varsa da bunlar yine de sayılamayacak kadar çok değildiler. Tersine işin özünden çok işin dışsal sorunlarıyla ilgilenen bir sürü küçük ayrıntıyı bir yana atacak olursak, insanlığın yaşadığı çeşitli uygarlıklarda bulunan çözümlerin belli sayıda olduğunu görürüz. Felsefe ve din tarihi bu çözümlerin de tarihidir ve bunların çeşitli bölümlerin ve sayılarının da sınırını göstermektedir. Çözümler bir ölçüye kadar bireyin ulaştığı kişilik düzeyine dayanmaktadır. Bebekte benlik henüz çok az gelişmiştir. O hala kendisini annesiyle bütün hisseder. Anne var olduğu sürece ayrı olma duygusuna kapılmaz. Bebeğin yalnızlık duygusu annesinin göğüsleri, derisi gibi ananın nesnel varlığıyla giderilir. Çocuğun yalnızlık ve erkinlik duyguları biraz gelişince, annenin fiziki varlığı artık yetersiz kalır ve böylece yalnızlığı başka yollarla alt etme gereksinimi doğar. Benzer biçimde insan soyu da bebekliğinde kendini doğa ile bir bütün olarak hissediyordu. Toprak, hayvanlar, bitkiler insanın dünyasıydılar henüz. Kendisini hayvanlarla bir tutuyor ve bunu hayvan maskeleri takarak, hayvanlara ya da hayvan totemlere taparak belirtiyordu. İnsan soyu bu ilkel bağlardan kurtuldukça kendini doğal dünyadan da ayırdı ve yalnızlıktan kurtulmanın yeni yollarını arama gereksinimi içinde büyümeye başladı. Bu eğilimin üstesinden gelmenin yollarından biri her tür dinsel ayinlerle kendinden geçiş anıdır. Bazen bunlar uyuşturucular yardımıyla kendi kendilerini etkileyerek kendinden geçiş, trans biçimi olabilir. Birçok ilkel kabile ayinleri bu tür çözümün canlı örneklerini oluşturur. Bu sürekliliği olmayan kendinden geçiş anında dış dünya ve ondan doğan ayrı olma duygusu yiter. Bu törenler topluca yapıldığından bu çözümü daha etkili kılan kitle içinde kendini yitirme de eklenir. Bu dinsel çözüm yoluna sıkıca bağlı, çokluk onunla iç içe olan bir başka çözüm yolu da cinsel birleşmedir. Cinsel boşalım kişide kendinden geçişe ya da belli uyuşturucuların yarattığı etkilere benzer durum yaratır. Bu dinsel ayinlerle kendinden geçişler sonrasında kişi bir süre ayrı olmaktan pek şikayet etmeden yaşayabilir. Ardından huzursuzluğun verdiği gerginlik yavaş yavaş artıyor ve yinelenen törenle bir kez daha ortadan kaldırılıyor. Bu kendinden geçme anları kabilede topluca yapıldığı sürece bir huzursuzluk ya da suç yaratmazlar. Bu biçimde davranmak doğru, hatta erdemlidir. Zira bu, rahip ve büyücülerin onaylayıp istedikleri herkes tarafından paylaşılan bir şeydir. Bu nedenle suçluluk ya da utanç duymanın bir anlamı yoktur. Aynı çözümü bu tür toplu yapılan törenleri geçmişte bırakan bir uygarlığın bireyinin seçmesi oldukça farklı sonuçlar doğurur. Böylesi dinsel ayinlerin yapılmadığı uygarlıklarda bireyin seçtiği çözümler alkolizm ve uyuşturucu madde alışkanlığıdır. Toplumsal olarak örnek alınan çözüme katılanlara ters düşen bu kişiler suçluluk ve pişmanlık duygusuyla kıvranırlar. Alkole ya da uyuşturucu maddeye sığınarak tek başınalıklarından kaçmayı deneyenler ayıldıktan sonra daha büyük bir ayrı olma duygusuna kapılırlar ve sonuçta aynı şeylere daha sık ve daha yoğun bir şekilde başvurmaya itilirler. Bundan pek az değişik olanı cinsel birleşmeyle kendinden geçme, çözümüne başvurmaktır. Bir ölçüye kadar bu, ayrı olmanın üstesinden gelmenin en doğal ve en normal biçimidir ve soyutlanma sorununa yarı yarıya çözüm getirir. Fakat tek başınalık duygusundan bir başka yolla kurtulamayan birçok kişi de cinsel boşalım peşinde koşur, alkolizmden ya da uyuşturucu alışkanlığından pek farklı olmayan bir sonuç doğurur. Cinsel boşalım peşinde koşma, tek başınalığın verdiği huzursuzluktan kurtulmak için umutsuz bir uğraş biçimini alır ve artan bir ayrı olma duygusuyla sonuçlanır. Çünkü içinde sevgi bulunmayan bir cinsel birleşme, iki insan arasındaki uçurumu kısa bir süre için kapatsa bile tümüyle yok edemez. Bu kendinden geçerek bir oluşların tümü üç özelliğe sahiptirler. Sert, hatta vahşidirler. İnsanın tüm kişiliğinde hem kafasında hem vücudunda yer alırlar. Geçici ve periyodiktirler. Geçmişte ve günümüzde insanın sık sık başvurduğu çözüm, bu birleşme, biçimlerinden çok farklı ve onunla taban tabana zıttır. Birleşme, topluluğun inançlarıyla, eylemleriyle, gelenekleriyle ona uygunluk temeline dayanır. Burada da dikkate değer bir gelişme görmekteyiz. Aynı toprağı paylaşıp, aynı kanı taşıyan ilkel bir toplumda topluluk küçüktü. Gelişen uygarlıkta birlikte, topluluk da büyüdü. Bir şehir devletinin yurttaşı, bir büyük devletin vatandaşı, bir kilisenin mensubu olundu. Yoksul bir Romalı bile Civis Romanus sum diyebildiği için gurur duyuyordu. Roma ve imparatorluk onun ailesi, yuvası, dünyasıydı. Çağdaş Batı toplumunda da topluluk ile bütünleşme ayrı olmanın üstesinden gelmenin en yaygın yoludur. Amacın sürüye katılmak olduğu, bireyin kişi olarak büyük ölçüde yittiği bir oluştur bu. Eğer bende herkesi benzer, beni farklı kılacak olan bir düşüncem ya da duygum olmaz, topluluğun fikirlerine, geleneğine uygunluk gösterirsem korunur, ürküntü saçan yalnızlıktan kurtulurum. Diktatörlüklerde bu uygunluk, korku ve dehşete başvurularak, demokratik ülkelerde ise propaganda ve önerilerle sağlanır.